Ayrım 3.
Müzik meşkhane adı verilen ayrı bir binada gösteriliyor ve bütün öğrenciler müzik dersi almaya zorunlu tutuluyorlardı. Dipnot 19. Ergin adı geçen eser sayfa 612. Seferli odaya gelen öğrenciler eğitim ve meslek öğretimiyle birlikte sarayın işlerini de görmeye başlıyorlardı. Bu öğrencilerin ödevi padişah saraydan ayrılınca onunla beraber gitmek, yolda padişahın silahlarını ve asker üniformasını temizlemek, tamir etmek ve çamaşırlarını yıkamaktı. Padişah sarayda kalıyorsa o vakit seferli odada okuyanlar onun tören elbiselerini hazırlıyorlar, saray hizmetçilerinin yıkadığı çamaşırları kontrol ediyorlar, padişahın sarığının sarılmasına yardımcı oluyorlardı. Meslek eğitimini kiler odasında alan öğrenciler aynı zamanda sarayın kilerinde çalışıyorlardı. İmparatorluğun dört tarafından padişaha yollanan çeşitli yiyeceklerin ve içeceklerin kilere taşınması, korunması bunların ödeviydi. Padişahın içeceği suyu kiler odası öğrencileri taşırlar, padişaha hazırlanan yemekleri tadar, kontrol ederler, yemek listelerini padişaha sunarlardı. Hazine odasının öğrencileri saray hazinesinin korunmasına yardım ediyor, belirli zamanlarda hazinenin açılıp kapanmasında hazır bulunuyor, hazinedeki değerli eşyayı sayıp listelerini tutuyorlardı. En yukarı derecede bulunan has odaya alınacakları padişah kendisi seçerdi. Bunlar padişaha giydirip kuşatır, ibriğini ve havlusunu tutar ve başka özel hizmetlerini görürlerdi. Enderun okulunun öğrencileri öğrenimleri boyunca okullarında yatıp kalkıyorlar, yiyip içiyorlar. Ayrıca birinci yıldan başlayıp her sınıfta artmak üzere bir de aylık alıyorlardı. Ancak has odaya gelenlere dışarıda yatıp kalkmak, evlenip ev bark sahibi olma hakkı verilmişti. Okullarda dersleri devletin tanınmış hukukçuları, müderrisleri, şair ve yazarları ve müzisyenleri veriyordu. Her odanın okul disipliniyle görevli bir ağası vardı. Enderun okullarında Türkçe ve Türk tarihi okutulması bunların Hristiyan öğrenciyi Türkleştirdiği yolunda bir kanının doğmasına yol açmıştır. Ziya Gökalp okulların bu özelliğine dokunarak diyor ki, medreseler içine aldıkları Türk unsurları Araplaştırıp Muhammed ümmeti haline getirirken Enderun okulları bu özellikleriyle Türk olmayan çocukları alıp onlara Türkçe ve Türk tarihi okutarak onları Türkleştiriyorlardı. Dipnot 20. Antel, Sadrettin Celal, Tanzimat Marifi, İstanbul, 1940. Tanzimat Cilt 1, sayfa 444-462. Yukarıda adı geçen dersler şüphesiz Enderun okullarında okutuluyordu. Ama bunların gayesi öğrencileri Türkleştirmek değil, gözü pek, dövüşken ve saraya körü körüne bağlı bendeler haline getirmekti. Kapı kulları yetiştirmekti. Enderun okulu padişahın önünde boynu kıldan ince, sadık, Müslüman, gözü pek, savaşçı, kapı kulu yetiştirmekten ibaret olan görevlerini başarıyla yapmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yüksek dereceli idarecileri bu okullardan yetişmiştir. Osmanlı Sarayı'na 79 sadrazam, 39 kaptanı derya, amiral, 3 Şeyhülislam ve Mimar Sinan gibi birçok değerli ilim ve sanat adamı yetiştiren bu okullar, 18. yüzyıldan başlayarak yukarıdaki özelliklerini kaybetmişler, zengin ve etkili kimselerin çocuklarını ve yeniçerilerin koruduğu oğlanları kabul etmeye başlamışlardır. Bu yüzden okullarda eski disiplin kalmamış, eski eğitim ve öğretimi yürütmek mümkün olmamıştır. 1908 Meşrutiyet Devrimi'nden sonra Enderun Okulu kapatılmıştır. Enderun okullarının Hristiyan çocuklarını devşirme kanunu gereğince de olsa ailelerinden koparıp alması, onlara sosyal kökenlerini unutturması çeşitli biçimlerde yorumlanmıştır. Bir Yunan halk türküsü buna çocuk olarak ödenen vergi diyor. Türkü, kuşkusuz evinden zorla alınan yavru için ailenin duygularını dile getiriyor. Balkan masalları, böylece ailesinden koparılan, İstanbul'a gidip Enderun okulunda okuyarak memleketine paşa olup dönen ve bilmeden kız kardeşle evlenen Hristiyan gençlerini anlatan konular verirler bize. Ama çocuk yönünden elbet olayın başka bir anlamı var. Devşirilme ona, eğitimin, başarının, yükselmenin yollarını açıyor. Çocuk doğduğu toplumda, düşte görse inanamayacağı kadar yüksek görevlere geçiyor. Vezir, başvezir, ordu komutanı ve vali oluyor. Bunların arasında doğup büyüdüğü köyü onandıran, oraya yollar, köprüler, hanlar, hamamlar, okullar ve camiler yapan vezirler ve paşalar görülmüştür. Enderun okulunun 1839'dan itibaren açılan yeni okullar üzerinde bazı etkileri olduğu görülmektedir. Dipnot 21. Sultan Ahmet Rüşdiyesi'nin öğrencisini paşa ve boy çocukları idi. Bunların maaşları yoktu. Ancak Yeşil Oda, Sarı Oda, Mavi Oda adıyla çeşitli odalara ayrılmışlardı. Öğrenciler sınavdaki derecelerine göre bu odalardan birine ayrılırdı. Ahçı Dede İbrahim Efendi'nin anılarından alınarak Ergin adı geçen eser sayfa 325. B. Reform yılları ve eğitim. 1. Genel durum. Osmanlı İmparatorluğu'nda çöküşün hızlandığı 19. yüzyılda eğitimle ilgileri bakımından önemli değişmeler yer alır. II. Mahmut 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nı kaldırır, 1838'de İmparatorluk Osmanlı pazarını Avrupa makine ürünlerine tümden açan bir anlaşma imza eder. Bir yıl sonra Tanzimat Fermanı yayınlanır. 1876'da Meclis-i Mebusan toplanır ve bir yıl sonra Abdülhamit tarafından dağıtılır. Bunların hepsi teker teker eğitime süreli etkiler yapar. Yeniçeri Ocağı'nın yok edilmesi yenilik hareketlerini kolaylaştırır. Harp okulu, askeri tıp okulu ancak bu olaydan sonra açılır. 1838'de İngilizlerle bağlanan anlaşma, ki bütün Avrupa devletlerinin de kapsamını alıyordu, zayıf Osmanlı sanayinin ve el sanatlarının çökmesi sonucunu hazırlar. Endüstri devrimini yapmış ve pazar için mal üretimine başlamış Avrupa, kapitalist ekonomisi bu anlaşma ile Osmanlı pazarına iyice yerleşmiştir. Bundan sonra Avrupa devletleri mallarını Osmanlı İmparatorluğu'nun her tarafında serbestçe satabilecekler, istedikleri yere nakil tezkeresi almadan götürülebilecekler, Avrupalıların Türkiye'deki ortakları da bu ayrıcalıklardan faydalanacaklardır. Gerçi Osmanlı devleti dışarıdan gelen mallardan küçük bir gümrük vergisi alacaktı ama bu vergi Osmanlı tüccarının ödeyeceği nakil vergisinden %50 azdı. Böylece Osmanlı vatandaşı olmak Osmanlı pazarlarında cezalandırılmış oluyordu. Bu ayrıcalık nedeniyle ucuz ve seri halinde gelen Avrupa malları imparatorluğun ipek, pamuklu, yünlü, deri ve kumaş sanayini arka arkaya çökertmiştir. Bu çöküş aslında 1812'den yani Napolyon savaşlarının ardından başlamıştı ama 1838'de anlaşması işi kesin bir kanuna bağladı. 1812'de 600 el tezgahı çalıştıran şen şatır ve zengin bir sanayi merkezinde 1821'de tezgah sayısı 21'e düşmüş, gene 1812'de 2000 tezgahı işleyen başka bir kasabada 1830 yılında çalışır tezgah sayısı 200'ün altına inmiştir. 1821'de İngiliz mamullerine 10 milyon lira ödeyen imparatorluk 1831'de 105 milyon ödemeye başlamıştır. Bu nedenlerle sanayi merkezleri boşalıp ölü sessizliğine gömülmüş, işsizlik ve sefalet her tarafı sarmaya başlamıştır. Sultan Mahmut 1824'te eğitimi zorunlu kılmayı amaç edinen Ünfüm Fermanı'nı yayınlayıp okul çağındaki çocukların çırak verildiğinden şikayet ederken sanayideki bu çöküşün İstanbul'u ne hale getirdiğini bir yabancı şöyle anlatıyor. Türkiye'nin hükümet merkezi ve çevresi ufak el işleriyle geçinen insanlarla dolmuştur. İstanbul'da bunların kurduğu büyük esnaf mahalleleri türemiştir. Bu insanlar bazen ailelerin bütün fertleriyle dokumacı, bakırcı gibi zanaatlerde çalıştıkları halde gene yarı aç, yarı tok yaşamakta, ömürlerini dilencilikle geçirmektedir. Dipnot 22. İmparatorluğun tarım hayatı aynı çöküntü içindedir. İmparatorluk hemen her harpten yenilerek çıktığı için yeni tımar ve zahmet arazisi bulmak ve onların gelirlerinden faydalanmak imkanı elden çıkmıştır. Üstelik Balkanlardaki ve Kuzey Afrika'daki verimli topraklar parça parça elden çıkmaktadır. Tımar sistemi bozulmakta, köyler ufalıp dağılmakta, arazi verim gücünü kaybetmektedir. 1958'de tımar sistemini düzeltmek için çıkarılan arazi kanunnamesi, devletin memur ihtiyacını birdenbire artırarak eğitim üzerinde büyük bir etki yapmıştır. Eski sistemde tımar sahibi kendisine bırakılmış olan arazinin vergisini kendisi toplamakta, payını topladıklarından ayırmakta, bu işe karşılık devletten maaş almamaktaydı. Yeni arazi kanunnamesi, vergilerin maaşı devlet memurları eliyle toplamasını esasını getiriyordu. İmparatorluk siyasi ve askeri gücünü büsbütün kaybetmişti. Bazen kendi valilerinden biri tarafından ortadan kaldırılmak tehlikesiyle yüz yüze gelmekte, ancak büyük devletler arasındaki çıkar çatışmaları üzerine dayanarak ayakta durabilmektedir. İmparatorluk hazinesi perişan durumdadır. Yeni savaşlar, yeni gelir sağlanamadığı gibi bütçeye çok pahalıya patlamaktadır. Devlet kendi memurlarına ödeyecek maaşı bile zor bulur hale düşmektedir. Boşalan devlet hazinesine biraz para bulmak, savaş giderlerini karşılamak için Osmanlı Devleti 1854'ten başlayarak yabancı devletlere borçlanmaya başlar. Ağır faizlerle alındığı, gerçek bir kalkınma için kullanılmadığı, aracıların ve komisyoncuların atalından kurtulamadığı için borçlar ödenememiş, borçların pek çok kez faizleri ödemek için yeniden borç altına girilmiştir. İleride görüleceği gibi bu borçlar Osmanlıların başına bir düyun-u umumiye idaresi çıkarmış ve imparatorluk gelirlerinin büyük bir bölümüne bu idare el koymuştur. Bu ters ekonomik gelişme eğitimcilerin işini büyük ölçüde zorlaştırmıştır. Fikir ve sanat hayatı medresenin ve skolastiğin baskısından kurtulamamıştır. İlk özel gazete ancak 1859 yılında yayınlanabilmiş, çevrenin meseleleri ile ilgilenen bir sanat ve edebiyat hareketinin doğması için 1870 yıllarına kadar beklemek gerekmiştir. Bu sebeple eğitim üzerine etkileyecek bir halk oyu hazırlanmış, eğitim ve öğretim isteği ancak iyi niyetli padişahların, vezirlerin ve nazırların kişiliğine bağlı kalmıştır. Pek kısa çizgilerle belirtmeye çalıştığımız reform yıllarında eğitimin dikkati çeken yanı çok yönlü olmasıdır. Reform yılları boyunca imparatorlukta eğitim gerek metot, gerek anlayış bakımından birbirinden farklı okullar içinde gelişmiş, bazen birbirine zıt yönler almıştır. Birbirinden tamamen ayrı eğitim anlayışlarına ve eğitim sistemlerine sahip olan asker okulları, sanat okulları, memur okulları ve medreseler yan yana yaşamış ve dünya görüşleri değişik insanları yetiştirmiştir. 2. Asker okulları. 18. yüzyılın ortalarından sonra orduyu kuvvetlendirmek isteği askerlikte yeni öğretim ve eğitim metodlarının kabul edilmesini zorunlu kılar. Avrupa milletlerine sık sık yenen Osmanlı ordusunu Batı'nın yeni savaş tekniğiyle donatmak ve onların usullerine göre eğitmek pratik bir zorunluluk olur. Bunun için ilk Batılı uzmanlar orduya davet edilir. Fakat yenilgiler devam etmektedir. 1769-74 Rus Harbi'nde Osmanlı donanması yıkılır. İstanbul savunmasız, imparatorluk donanmasız kalır. Yeni bir donanmanın hazırlanması temel olmak üzere 1796'da Mühendishane-i Bahri Humayun Deniz Mühendis Okulu kurulur. Bunun 1794'te orduya topçu subayları yetiştirmek için Mühendishane-i Berri Hümayun'un Kara Mühendis Okulu açılması izler. Bu yeni eğitim hamlesine ulema karşı kor. Yeniçeri ordusu da medrese yetiştirmesi ulemanın tarafını tutunca hareket duralar. Asker eğitimi reformuna öncülük eden Padişah Sultan Selim öldürülür. Fakat daha sonra 2. Sultan Mahmut Yeniçeri ordusunu ortadan kaldırınca yenilik hareketi yeniden hızlanır. Sultan Mahmut Yeniçeri ordusunun yerine Asakir-i Mensure-i Muhammediye adı ile yeni bir ordu kurar. Bu ordunun çok sayıda subaya ve doktora gereksinmesi vardır. Bunun için 1827'de Tıphane-i Amire Askeri Tıp Okulu, 1834'te Mektebi Ulu Muharbiye Harp Bilimleri Okulu Harbiye açılır. Askerin talimini ve yürüyüşünü kolaylaştırdığı için Mızıka-i Humayun Banda Okulu kurulur. Bu askeri okul hareketi bir zaman sonra sivil okulları da yenilenmeye zorlar. Askeri okullar orta derecenin üstünde eğitim veren kurumlardır. Oysa memlekette Sıbyan okullarının üstünde orta dereceli eğitim veren hiçbir okul yoktur. Sıbyan okullarını bitiren öğrenciler ise okuyup yazmaya zor sokabilmektedirler. Bu yüzden asker okulları kabul ettikleri öğrenciye okuyup yazma öğretmekte, bu ise uzun zaman almaktadır. Asker okullarının kendi programları bu yüzden aksamaktadır. Bu boşluğu doldurmak için orta dereceli sivil okulların kurulmasına girişilir. 1839 yılında açılan ve Rüştiye adı verilen bu orta dereceli okulların gerekçelerinden biri asker okullarına öğrenci hazırlamak olmuştur. Asker okullarında yeni silah tekniğini ve onun dayandığı bilgileri öğrenmek zorunluluğu her şeyden önce Osmanlı eğitim sistemindeki anlamadan metinleri ezberleme geleneğini yıkmıştır. Yeni teknik yeni öğretim elemanlarını da birlikte getirmiştir. Bu yüzden ya Avrupa'dan gelmiş olan ya da Avrupa dillerini iyi bilen uzmanlar bu okullarda görev almıştır. Bu dışarıdan getirilen eğitimcilerin yanına Sultan Mahmut ordu geleneğinden yetişen subayları da katarak yeni okullarda eski ile yeninin, yabancı ile yerlinin uzlaşmasını sağlamıştır. Dikkatle seçilen bu subaylar ordunun ezbercilikten uzak, işe ve pratiğe dayanan eğitim geleneğini asker okullarına taşımışlardır. Böylece Avrupalı uzmanlarla gelen modern bilgi ve teknik asker okullarında Osmanlı ordu geleneği ile kaynaşmış kuru bir taklit olarak kalmaktan kurtulmuştur. Asker okullarının eğitim ve öğretim usulleri sivil okullardan pek farklı değildi. Ya doğrudan doğruya orduya gelen ya da ordu geleneğinin içine alınan öğrenciler burada iş esasına dayanan bir eğitim görüyorlardı. Bu okulların ilk öğrencileri koğuşlarını kendileri temizler, yemeklerini kendileri hazırlar, sofralarını kurar ve karavanlarını yıkarlardı. Daha sonraları bu işlerden bir kısmı profesyonel işçilere bırakılmakla beraber eğitim hiçbir zaman kuru bir ezber ve teorik bir tekrar esasına dayanmamıştır. Deniz Okulu uygulama derslerini bir gemide yapıyordu. Askeri tıp öğrencileri derslerinin bir kısmını hastanelerde çalışarak görüyordu. Okulların geniş laboratuvarları vardı. Bu laboratuvarlar Avrupa'dan getirilen küre, harita, dürbün, elektrik makinesi gibi ders aletleriyle donatılmıştır. Harp okulunun duvarlarına padişahın resimleri bile asılabilmişti. Bunlardan bir tanesinin sivil okullarda görülmesi o okulun kafir yatağı diye basılmasına ve yıkılmasına yeterdi. Harbiye ve deniz okullarının iyi donatılmış büyük birer matbaası vardı. Bunlar İbrahim Müteferrika Matbaası'ndan sonra memlekette çalışmakta olan ilk matbaalardı. İbrahim Müteferrika Matbaası ancak dini kitapları basarak pek sınırlı bir çalışma ile kalırken asker okullarının matbaaları Türkçe ders kitapları basmaya başlamışlardı. Bunlar özellikle matematik, fizik, hendese gibi bilim konularında ve yabancı dillerden yapılan çevirilerdi. Söz gelimi 1769'da yeniden düzenlenen mühendishanede aşağıdaki fen dersleri okutuluyordu. Birinci sene geometriye giriş, aritmetik, Arapça, Fransızca. İkinci sene aritmetik, geometri, coğrafya, Arapça, Fransızca. Üçüncü sene trigonometri, cebir, topografya, coğrafya, askeri tarih. Dördüncü sene istihkam, astronomi, balistik, madenler, yüksek hesap. Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, sayfa 75. Batıdan yapılan ilk çeviriler bu nedenle asker okullarında görülmüştür. Asker okullarında Fransızca gibi yabancı bir dilde zorunlu tutulmuştu. Bir yandan yabancı dil öğretimi, bir yandan da yabancı dillerden Türkçe'ye yapılan çeviriler bir Türkçe dil bilgisi sorununu ortaya çıkardı. Medresede Türkçe okutulmadığı için Osmanlı ulemasının bir Türkçe dil bilgisi ve Türkçe eğitim sorunu yoktu. Asker okullarında ise kitaplar Türkçe yazılıyor, ders notları Türkçe tutuluyor ve yabancı dil öğrenmek için bir dil bilgisi kavramı gerekiyordu. İlk Türk dil bilgisi kitaplarını bu nedenle asker okullarının öğretmenleri yazdılar. İmparatorluktan Avrupa'ya yollanan ilk öğrenciler de bu okullardan seçilmiştir. II. Mahmut, 1830 yıllarında sivil okullarından 150 öğrenciyi Avrupa'ya göndermeye karar vermiş ama bu karar medreselilerin şiddetli direnmesiyle karşılaşmıştır. Bunun üzerine öğrenciler asker okullarından seçilmiştir. Dipnot 23. Mehmet Cevat, Marif-i Umumiye Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı. 3. Sanat Okulları. Osmanlı İmparatorluğu'nun reform yılları boyunca sanat hayatının çöküntüden kurtulamaması, el tezgahları düzeyini aşan ciddi bir sanayinin kurulamamış olması, araştırıcıların sanat eğitimi ve sanat okulları hareketi üzerinde durmasını önlemiştir. Bu çöküntünün suçunun yalnız sanat okullarında olmadığı pek dikkati çekmemiş, bu yüzden sanat eğitimi tarafsız bir gözle incelenmemiştir. Oysa sanat okullarında uygulanan eğitim ve öğretim yöntemi, sanat okullarının akçalı güçlüklerini yenmek için geliştirdiği usuller, öğrencilerin iş hayatında tutunması için alınan tedbirler ve nihayet çevreyle aralarında ilişkiler dikkatle incelenmeye değer. Osmanlılar'da ilk sanat okulunu 1860 yılında Mithat Paşa açtırmıştır. Bir çeşit yetimhane ve işevi niteliğinde olan bu okulun ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulduğu görülüyor. Mithat Paşa buraya yetim ve fakir çocukları toplatmış, onların terzilik, ayakkabıcılık, araba yapımcılığı, değirmencilik, matbaacılık, dokumacılık gibi sanatları öğrenmelerini sağlamıştır. Yalnız bu ilk sanat okulunun değil, daha sonra kurulan diğer sanat okullarından bazılarının da ordu için çalıştığı görülmektedir. Örneğin Diyarbakır Sanat Okulu, 4. Ordu'nun giyim ve kuşamını büyük ölçüde karşılamaktaydı. Sanat okullarında dükkan ve tezgah sahibi olan, işiyle çevrede tutunan ustalar öğretmenlik yapıyorlardı. Bu yolla bir yandan çevrenin değerleri, bir yandan da gerçek iş hayatının ve işin özelliklerini sanat okullarına giriyor, oraları nazari eğitimden kurtarıyordu. Mithat Paşa'nın bu okulları yetimhane olarak kurması ve oralara ancak yetim ve fakir çocukları alması bir gelenek kurmuştur. Ondan sonra açılan bütün sanat okulları da ta 1927'lere değin sadece yetim ve fakir çocukları almış ve sanat eğitimi bu çocuklara verilmiştir. İmparatorluğun sanat okulları devlet bütçesinden yardım görmemiştir. Buralar çevre halkının yardımı ve kendi buldukları orijinal yollarla giderlerini karşılamışlardır. Her sanat okulunun bir sipariş atölyesi vardı. Bu atölyeler devlet dairelerine ve özel kişilere iş yapmak suretiyle okulun giderlerinden bir kısmını daima karşılamıştır. Öğrenciler böylece gerçek malzeme üzerinde ve gerçek bir iş için çalışarak sanatlarını öğrenmek ve geliştirmek olanağı bulabilmişlerdir. Sanat okulları başarılı ve faydalı çalışmaları yüzünden çevreden büyük bir destek görmüşlerdir. Hayırsever vatandaşlar bu okullara para, arazi, arsa hatta köy bağışlamışlardır. Örneğin Diyarbakır Sanat Okulu'nun bu yolda elde edilmiş 18 parça köyü ve 21 dükkanı vardı. Dipnot 24. Özalp Reşat, Türkiye'de Erkek Meslek ve Teknik Öğretim Kurumları. Seri makale, Teknik Öğretim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan dergi, makale 1, 1952, sayı 106, makale 16, 1952, sayı 121. Sanat okulları bu taşınmaz malları ya kendileri çalıştırıyor ya da kiraya vererek gelirinden faydalanıyorlardı. Böylece sanat okullarının vakıflara benzer gelir kaynakları oluyordu. Sanat okullarının ders programları ile çevrenin ihtiyaçları arasında iyi bir dengenin kurulmuş olduğu görülmektedir. Bu okullar kuruldukları illerin sanat hayatını sıkı sıkı bağlıydılar. Okulda verilen dersler buna göre ayarlanıyordu. Söz gelimi Sivas Sanayi Okulu çevrede geleneği olan halıcılığa önem veriyor, Kastamonu Sanayi Okulu'nda kendircilik daha önemli bir yer tutuyordu. Edirne Sanat Okulu bir numune çiftliği kurmuştu. Öğrenciler burada çalışarak sebze ve meyve yetiştiriyorlar ve kendi yiyeceklerini çıkarıyorlardı. Dipnot 25, Özalp, Adı Geçen Makaleler, No 13. 19. yüzyılın sonlarına rastlayan bu çalışmayla Türkiye'nin köy enstitüleri arasında bazı benzerlikler görülmektedir. Sanat okulunu bitiren öğrencinin iş hayatında tutunabilmesi için devletin aldığı bazı tedbirleri dikkate değer. Örneğin İstanbul Sanayi Okulu'nu bitirenlere hükümet bir iş sermayesi vermekte, resmi daire ihalelerini öncelikle bunlara verilmesini uygun görmekte, dükkan açan öğrencilerden uzun zaman vergi almamaktadır. Yukarıda sayılan özellikleri yüzünden halk sanat okullarını benimsemiş, sivil memur okullarına gönderdiği tepkiyi bunlara göstermemiştir. Sanat okulları çevresinden kopmamış, becerikli iş adamları yetiştirmiştir. İmparatorluğa yeni tekniğin ve ona dayanan iş kollarının girmesinde sanat okullarını bitirenlerin önemli roller oynadığı görülüyor. Söz gelimi çoğu illerde elektrik üretimini sanat okulları başlatmış, illerin matbaalarını bunlar kurmuş ve oralarda çalışan ustalar ve işçiler sanat okullarında yetişmiştir. 4. Yeni okullar. Tanzimat reformcuları eski medreseleri yenileştirmekten umutlarını kesince yeni okulları idare ve kontrol edecek din otoritelerinin dışında bir kuruluş yaşatmaya karar vermişlerdir. 1856 yılına kadar çeşitli geçici eğitim kurumları adı altında iş gören bu kuruluş, o yıl daimi bir eğitim bakanlığı olarak kurulur. O vakit adı da Marif-i Umumiye Nezareti idi. Yeni açılmakta olan okulların idaresi bu yeni bakanlığa verilir. Yeni asker okulları nasıl ordunun subay gereksinimi karşılamak için kurulmuşsa, yeni sivil okullarda bürokrasinin başka bir dalına, Bab-ı Ali kalemlerine memur yetiştirmek ve kalem memurlarının bilgi ve görgülerini artırmak için kurulmuştur. Böylece askerlere, devlet idaresine pek güçlü başka bir yenilikçi grup katılmaya başlamıştır. 1839'da başlayan bu yeni sivil okullar, yüzyılın sonuna kadar imparatorluk aydınlarını yetiştiren bütün kurumlara yayılır. Öğretmen okulları, yüksek okullar, orta dereceli meslek okulları yenilik hareketi içinde doğar ve gelişirler. Bu yeni okulların hemen hepsine sayılar az da olsa parasız yatılı öğrenci alınmıştır. Ya da bu okullar fakir ve kimsesiz öğrencilere eğitim giderlerini karşılayacak bir maaş vermiştir. Böylece yeni okullara İstanbullu, iyi halli ve zengin çocuklarla birlikte taşralı ve yoksul çocuklar da girmiş ve devlet hizmetinde yükselmek yolunu bulmuşlardır. En pahalı okul olan Galatasaray Sultanisi bile ilk açıldığı yıl 150 yoksul öğrenciyi parasız kabul etmiştir. Fukara çocuklarının yeni aydın sınıfına katılmasını sağlayan bu düzen eğitimi aynı zamanda pek pahalı bir yatırım haline sokmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim ücretsizdi. Tanzimattan sonra da Evkaf ve Şeriye Bakanlığı'na bağlı okullar gene ücretsizdi. Üstelik de bunlar öğrencilerin her eksiğini karşılıyor, cep harçlıklarına varana kadar veriyordu. Osmanlı için çocuğunun eğitim ve öğretimine para ödemek akla gelmez bir şeydi. Halbuki yeni okulların hepsinin yapımı, bakımı ve öğretmen aylıklarının karşılanması önemli giderleri gerektiriyordu. Bu harcamalar şu veya bu adla halktan vergi olarak toplanacaktır. Ekonomisi sürekli çöken bir toplumda değişik bir eğitim geçmişinden gelen vatandaş okula ve eğitime vergi ödemekten kaçınıyordu. Bu vergi ona ağır geliyordu. Eğitim vergisi bu nedenle daha sonraları Türkiye Cumhuriyeti'nde de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Yeni tanzimat okullarında en büyük etki Fransız eğitim sisteminden gelmiştir. Çok defa kendilerini Fransa'da yetişen idarecilerin ve öğretmenlerin Türkiye'ye aktardığı bu etki sadece okul kitaplarının hazırlanmasında, ders programlarında ve eğitim yöntemlerinde kalmamış, bazen öğrencilerin kılık kıyafetine kadar işlemiştir. Böylece yeni okullar medreseli aydınlara benzemeyen değişik bir aydın sınıfı yetiştirmiş ve bu yenilikçi aydınlar Osmanlı İmparatorluğu'nun olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin de tarihinde önemli görevler yüklenmiş, küçümselemeyecek roller oynamıştır. Hele yeni okullar askerden ve ordudan da destek bulunca imparatorluğun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi bu yeni aydın tipinin eline geçmiştir ve yenilenmeyi ve çağdaşlaşmayı bu kadro gerçekleştirmiştir. Tanzimatla beraber yetişmeye başlayan yeni aydın tipinin halktan kopup kalmasında, ancak devlete kapılanan bürokratlar haline gelmesine, halkın kendilerini benimsememesine, yenilikçi aydından uzak durmasına, yeni sivil okullarının eğitim ve öğretim sistemlerine neden olmuştur. Tarihimizde halktan kopup efendi tipinin ortaya çıkmasında bu okulların sorumluluğuna işaret etmek gerekecektir. 5. Eski Sıbyan Okulları ve Medreseler. Sıbyan okullarını çağdaş eğitim kurumları haline getirmek için girişilen çabalar Tanzimat hareketini izler. 1845'te toplanan Milli Eğitim Kurulu'nun ve 1868 tarihli Marif-i Umumiye Nizamnamesi'nin kararları Tanzimat eğitimcilerinin planlarını açıklayan en iyi belgelerdir.